Ayrım 25.
Fiyatları etkileyecek çaptaki dev firmalar ücret artışını alıcıya yansıtır. Güçlü ve birbirine rakip sendikalar da ücret artışını ayrıca körükler. En güçlü sendikalar ücret artışını peşinden sürükler. Böylece fiyat artışları planlı sistemde olağan eğilime dönüşür. Keynes'te fiyat düşüşlerine eğilimli durgunluk ekonomisi yerini fiyatların sürekli arttığı bir ekonomiye bırakır. Fiyat artışlarının kaynağı planlı sistem olsa da bunu denetlemek için kamu harcamalarının kısılması planlı sistemi etkilemez. Çünkü kısılan kamu harcamaları öncelikle sosyal içerikli olanlar, yani toplumun zayıf kesitlerine yönelenlerdir. Enflasyonu kontrol için faiz hadlerinin artırılması da planlı sisteme etkili değildir. Nedeni şirketlerin öz finansman yoluyla fonları kendi dağıtılmamış kazançlarından sağlamalarıdır. Kamu harcamaları kısılması durgunluk yarattığı halde enflasyonu durduramaz. Yani Keynes'in genel teorisinde ortaya koyduğu ve artık geçerliği kalmamış ekonomik yapı karşısında önerdiği politika araçları da geçerli olmaktan çıkmıştır. Galbraith, ücret fiyat artışlarına karşı kamu müdahalesini ücret fiyat kontrollerine kaydırır. Ne var ki bu tür kontrol ne kapitalizmin mantığına uygundur ne de sürekli olabilir. Oysa Galbraith bu denetimin sürekli olmasını ister. 25. İktisadi uyum veya tam rekabet modeline tepki. Yeni bir değer ve bölüşüm teorisi. A. Smith'ten itibaren liberal öğretide tam rekabet, geleneksel deyimiyle serbest rekabet modelinin ideal olduğu görüşü süre gelmiştir. Öyle ki tam rekabet şartlarının bundan böyle TRŞ, bütün bireylerin ortak çıkarları arasında en uygun bağdaşmayı sağladığı ve toplumun refahını maksimumlaştırdığı, kapitalist sistem bunu gerçekleştirdiği ölçüde toplumda optimal şartların yaratılmış olacağı inancı adeta efsaneleşmiştir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren neoklasikler ve bu okulun dışındakiler arasında bu modelin gerçekliği konusunda beliren şüpheler günümüze kadar gelmiştir. Bu şüpheler de liberal öğretiye diğer kısmi tepkiler gibi laissez-faire'den önemli sapmalarla sonuçlanmıştır. İlgi çekicidir ki bu bahiste incelenen gelişmelerin hemen tümü neoklasik okulda başlamıştır. Fakat bu gelişmeler ya Keynes okulu ya sosyalist düşünürler tarafından tekrar ele alınmış, neoklasik okulda laissez-faire'den ayrılmak için yeterli sayılmamıştır. Bu da ideolojik tutumun doğal sonucudur. Tam rekabet modeline tepkiler özetle iki başlık altında toplanabilir. A. TRŞ'nin gerçekleşmesinin dahi toplumda ideal veya optimal durum yaratmayacağını, dolayısıyla devletin bir veya diğer yoldan iktisadi hayata müdahalesi gerektiğini ileri sürenler, bu gruba 1. Gelir bölüşümü uygun olmadıkça TRŞ altında optimal kaynak dağılımının toplumda maksimum refah sağlayamayacağını savunanlar, 2. Dıştan teknik yarar ve kayıpların marjinal bireysel ve sosyal fayda arasında fark yarattığını, dolayısıyla TRŞ altında dahi kaynak dağılımının optimal sayılamayacağını ileri sürenler dahildir. B. İkinci grup çok geniş bir alanı kapsar. Bu gruba 1. TRŞ ve tekel olarak ikili piyasa ayrımının gerçekçi olmayıp, aslında kapitalizmde piyasa şekillerinin bu ikisi arasında bulunduğu savıyla eksik rekabet şartlarının teorisini kuranlar, 2. TRŞ'nin gerektirdiği piyasa berraklığı bulunmadığı görüşüyle yetersiz bilgi şartlarında kaynak dağılımını inceleyenler dahildir. TRŞ varsayan model, bütün tepkilere rağmen ne ideal ne de planlama modeli olarak ekonomi yazınında önemini yitirmiş, TRŞ'nin optimal olacağı inancı bugüne dek süre gelmiştir. 1. TRŞ gelir bölüşümü ve maksimum toplumsal refah. J. Bentham ve liberal öğretinin felsefi kaynağı olan faydacı felsefe, sayısal, kardinal, fayda analizi ile bireyler arası fayda karşılaştırılması yapılabileceğini varsaymıştır. zevkler ve tercihlerin herkes için aynı olduğunu ve gelirin marjinal faydasının azaldığını ima ederek, toplumda maksimum refaha ancak herkesin reel geliri eşit olduğu durumda erişileceğini ileri sürmüştür. Öğretinin temel ilkeleri özgürlük ve eşitliktir. İşte çelişkisi de buradadır. Bu çelişki gelir bölüşümü konusunda A. Marshall'ı açmaza sokmuş, fakat Pareto'nun izlenmesi sayesinde bu açmazdan kurtulmaya çalışılmıştır. A. Gelir bölüşümü açmazından kurtuluş denemesi. Pareto ve izleyicileri. Liberal öğretide F. Bastia, TRŞ'nin sadece daha büyük toplam refah yaratmakla kalmayıp aynı zamanda refahın daha eşit bölüşümüne yol açacağını, J.B. Clark, TRŞ'nde üretim girdilerinin marjinal verime eşit getiri elde edeceğini, bunun ahlaki bakımdan doğru sayılması gereken bir tabii kanun olduğunu, L. Walras ise maksimum tatminin iki malın marjinal fayda oranının bunların fiyat oranına eşit olmasını gerektirdiğini, TRŞ'de bunun gerçekleşeceğini ileri sürmüştü. Pareto oysa sayısal fayda yerine sırasal, ordinal fayda analizini bireyler arası fayda karşılaştırmasına yer bırakmadığı iddiasıyla ikame ederken, gerçekte gelir bölüşümünden bağımsız olarak optimal kaynak dağılımının TRŞ'de gerçekleşeceğini söyleyebilmekteydi. Gelir bölüşümünün kanunlarını ise istatistiki araştırmalarla saptamış, bunu tabii kanun saymıştı. Pareto'dan sonra sayısal faydanın bireyler arası fayda karşılaştırmasını, ahlaki değerlerin bilimde yeri yoktur savıyla reddetmek moda olmuştur. Gelir bölüşümü konusunda sayısal faydaya dayanılıyor olması, bu sonuncunun da ahlaki değerlere dayandığı için reddi, liberal öğretide iktisatçıların işini kolaylaştırmıştır. Nitekim günümüzde ahlaki yargıların, toplumsal değerlerin bilimsel olmadığı, bu tür değerlere yer veren iktisadın normatif sayılacağı, yer vermeyen bilimsel iktisadın pozitif olduğu gibi anlamsız bir ayrım sürüp gitmektedir. Öncülüğünü L. Robbins ve M. Friedman gibi günümüzde liberal öğretide tutucu akımı temsil edenler yapıyor olsa da, ayrım geniş yandaş kitlesi bulmaktadır. Bunun beklenir sonucu gelir bölüşümünü ne kadar kötü olursa olsun veri kabul edip, TRŞ'nin optimal kaynak dağılımı ve maksimum toplumsal refah yaratacağını göstermektedir. Böylece bu açmaza çare bulunmuştur. Gelir bölüşümünü veri kabul edip tahlil yapmak bilimsel sayılırken, bunu tartışmak bilim sayılamayacak ahlaki değerlerle uğraşmak sayılır. B. Gelir bölüşümünü maksimum refah için TRŞ yanında bir kıstas kabul edenler. Wieser, A. Marshall, Wicksell, Lerner. Her ne kadar liberal öğreti gelir bölüşümünü incelemekten kaçınmışsa da, bu yolu tutamayanlar maksimum refah için TRŞ yanında gelir bölüşümünü kıstas kabul etmek zorunda kalmıştır. Wieser, A. Marshall, Wicksell ve Lerner için TRŞ ancak gelir bölüşümü uygun ise maksimum toplumsal refah sağlayabilir. Bu görüş hem TRŞ'nin maksimum refah sağlayacağı hem TRŞ'nin gelir bölüşümünden bağımsız olarak maksimum refah sağlayacağı yolundaki yukarıda belirttiğimiz görüşlerden ayrılır. TRŞ'de tüketici egemenliğinin etkisiyle toplumsal üretimin birleşimi nispi fiyatlar yoluyla tüketici tercihleri tarafından belirlenir. Gelir bölüşümü veri ise optimal kaynak dağılımı iktisadi sistemin tüketici talebine cevabını gösterir. Fakat tüketici talebi tüketicinin arzularının satın alma gücüyle tartılanmasıyla belirlenir. Tüketicilerin satın alma gücü ise tarihsel olarak belirlenen servet bölüşümü, eğitim imkanları ve kişisel yetenek farklarının yarattığı gelir bölüşümünün etkisi altındadır. Bölüşüm çok eşitsizse, zevkler ve tercihlerin benzer olduğu, paranın marjinal faydasının azaldığı varsayımı altında, paranın marjinal faydası bireyler için farklı olacak demektir. Buna göre geliri yüksek olanlar için paranın marjinal faydası düşük, geliri düşük olanlar için yüksektir. Her bireyin dengede o mal için ödediği fiyat, P küçük x, o malın marjinal faydası büyük B büyük U küçük x bölü paranın marjinal faydası büyük M büyük U küçük P'ye eşittir. Öyleyse paranın marjinal faydasının çok farklı olduğu durumlarda her malın toplumdaki göreceli önemini fiyatı ile ölçmek mümkün değildir. Çünkü fiyatlar malların marjinal faydasını yansıtmamaktadır. Oysa paranın marjinal faydası herkes için eşit olsaydı, büyük P küçük x eşittir, büyük M büyük U x bölü büyük M büyük U küçük P eşitliğine göre fiyatlar malların marjinal faydasını yansıtabilirdi. Gelir ve servet bölüşümünde büyük eşitsizliklerin bulunduğu bir toplumda marjinal faydası kendisi için çok düşük bir mal için zengin tüketiciler paranın marjinal faydası da çok düşük olduğundan yüksek fiyat ödeyebilir. Oysa kendisi için marjinal faydası çok yüksek bir mala paranın marjinal faydası da çok yüksek olduğu için fakirler ancak çok düşük fiyat ödeyebilir. Böylece TRŞ'de optimal kaynak dağılımı gerçekleşse dahi bu bir yanda çok yüksek düzeyde lüks mallar üretimi, diğer yanda çok düşük düzeyde zaruri mallar üretimi ile bir arada gidebilir. Paranın marjinal faydası çok farklıysa mal fiyatlarının malların marjinal faydasını yansıtması olanaksızdır. Oysa Jevons'la beraber marjinal fayda analizi malın marjinal faydasının dengede fiyata eşit olacağını, fiyatın marjinal faydanın ölçüsü olacağını iddia etmiştir. Oysa mallar yanında paranın marjinal faydası göz önünde tutulduğunda bu iddianın gerçekle ilişkisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Buradan ikinci adım, eğer maksimum toplumsal refah amaç ise iktisat politikasının paranın marjinal faydasındaki farkları azaltması, yani laissez-faire'in yerini gelir bölüşümündeki aşırı farkların giderilmesinin almasıdır. Wieser bu görüşü tabii değer teorisinde toplamıştır. Tabii değerden kastettiği gerçekte toplumsal faydadır. Buna göre gelir bölüşümü eşitsizliklerinden ötürü fiyatlar içinde yaşadığı toplumda malların miktarıyla fayda arasındaki toplumsal ilişkiyi yansıtmamaktadır. Oysa kanısınca bütün iktisadi faaliyetlerin tek merkezden yönetildiği komünist toplumda tabii değer malların miktarıyla fayda arasındaki toplumsal ilişkiyi yansıtabilir. Devletin bireysel tatmini maksimumlaştırmayı değil, tabii değeri araması, iktisat politikasının temel sorunudur. Her ne kadar bunun kabulü iktisat teorisinin şanını azaltıyorsa da, Wieser'e göre bunu reddetmek olanak dışıdır. A. Marshall'a gelince, yukarıda malın marjinal faydası, paranın marjinal faydası ve malın fiyatı arasında kurulan ilişki A. Marshall'dan gelir. Belirli bir fiyatın fakir için önemi zengine oranla daha büyüktür. Sayfa 19. Paranın marjinal faydası fakir için zenginden daha yüksektir. Sayfa 95. Herhangi bir şeyin gerçek değeri tek kişiye atfen değil fakat genel olarak kişilere atfen tartışılabilir. Değişik kişiler bakımından gerektiği hallerde duyarlılık ve servet farklarını göz önünde tutmak gerekebilir. Bir poundluk tatminin ortalama fakir adam için önemi, bir poundluk tatminin ortalama zengin adam için önemine nazaran çok daha yüksektir. Eski kuşaklarda birçok devlet adamı hatta iktisatçı, özellikle vergi sistemleri kurarken bu tür yorumları ihmal etmiştir. Sayfa 130-131. A. Marshall ancak gelir bölüşümü uygun ise TRŞ'nin maksimum tatmin yaratacağını kabul eder. Çünkü zenginden fakire gelir aktarıldığında fakirin gelirindeki artışın marjinal faydası zenginin fayda kaybından büyük olur. Toplumsal tatmin artar. Buna rağmen A. Marshall toplumsal reformcu hüviyetine girmemiş, gençliğinde benimsediği toplumcu görüşleri daha sonra terk etmiştir. Wicksell'de TRŞ'nin gelir bölüşümü eşitsizlikleri dolayısıyla maksimum refah sağlamada yetersizliğini savunanlar arasındadır. L. Walras'ın genel denge analizini ön yargıyla düştüğü mantık hatası için eleştirir. Walras, TRŞ'nin toplumda maksimum fayda yarattığını ispatlamak için iki malın marjinal fayda oranının fiyatlarının oranına eşitlenmesini esas almıştır. Her tüketici kendi imkanları ile faydayı maksimumlaştırdığında toplumsal faydanın maksimumlaşacağını söylemiştir. Oysa gelir bölüşümü eşitsizlikleri var oldukça bu doğru değildir. Wicksell, gelir bölüşümü eşitsizliği etkisindeki rekabet fiyatlarına oranla planlı ekonominin daha üstün olduğunu, daha etkin bir fiyat sistemi kurulabileceğini ileri sürmüş, fakat kendisini rekabetçi liberal görüşle özdeşleştirmiştir. Yine sorunu toplumda faydanın maksimumlaşması açısından ele alan Lerner'a gelince, Lerner, TRŞ'nin ancak toplumda nakdi gelir bölüşümü tam eşit ise büyük olasılıkla maksimum tatmini sağlayacağı kanısındadır. Buna göre alıcı ve satıcı piyasalarında TRŞ gerçekleşirse kaynak dağılımı optimaldir. Sorun optimal gelir bölüşümü için bir kıstas bulmaktır. Toplumsal tatmini maksimumlaştıracak gelir bölüşümünün ne olacağını bilmek mümkün değildir. Fakat nakdi gelir eşitlendiğinde maksimum tatmin sağlayacağı söylenebilir. Herkesin gelirden tatmin sağlama yeteneği gelirine göre değişir. Öyleyse kısa dönemde değil ancak uzun dönemde nakdi gelir eşitlendikçe her birey için tatmin sağlama yeteneği de eşitlenir. Gelirin marjinal faydasının azaldığı varsayılırsa toplumda maksimum tatmin olasılığı sağlanmış olur. Ne var ki Lerner'a göre bu sav sadece belirli bir toplam gelirin bölüşümü bakımından geçerlidir. Eğer gelirin artışı gibi bir diğer amaç eşit nakdi gelir amacıyla bağdaşmıyorsa ikisi arasında bir orta yol bulmak gerekir. Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi liberal öğretide Wieser, A. Marshall, Wicksell, Lerner gibi iktisatçılara göre TRŞ'nin büyük gelir bölüşümü eşitsizlikleri altında maksimum refah sağlaması söz konusu olamaz. Diğerleri ise gelir bölüşümü üzerinde durmayı bilimsel saymayıp maksimum refahın TRŞ'inde sağlanacağını göstermeye yönelmiştir. Belirtelim ki gelir bölüşümü eşitsizliklerine en önemli tepki, liberal öğreti dışında kalan, genellikle Marksist olmayan, sosyalist düşünürlerden gelmiştir. Gelir bölüşümü eşitliğini savunan Fabian sosyalistleri, gelir bölüşümü eşitsizliğinin eksik tüketim ve aşırı tasarrufa yol açtığını, krizlerin eksik tüketim teorisiyle açıklayan J.A. Hobson bu arada sayılabilir. 2. TRŞ altında üretim ve tüketimde teknik dıştan yarar ve kayıpların optimal kaynak dağılımını engellemesi. Pigou, Baumol, Düzenberry. Yukarıdaki önerme, eğer gelir bölüşümü optimalse, TRŞ'nin optimal kaynak dağılımına yol açmasıyla maksimum toplumsal refahın sağlanacağıydı. Önce neoklasiklerce geliştirildiği halde, yine laissez-faire bağlılık dolayısıyla tam yararlanılamayan diğer bir önerme ise, belirli durumlarda TRŞ altında dahi kaynak dağılımının optimal olamayacağıdır. Toplumda maksimum refahı sağlamaya TRŞ'nin yetmeyeceğidir. Bu da üretimde ve veya tüketimde teknik dıştan yarar TDY ya da teknik dıştan kayıplar TDK ile ilgilidir. Bir firmanın üretim fonksiyonu diğer bir firmanınkinden bağımsız değilse ve veya bir kişinin tercih fonksiyonu diğerininkinden bağımsız değilse bu ilişkiler piyasa dışında kaldığı sürece TRŞ'de dahi optimal kaynak dağılımı gerçekleşmez. Çünkü diğerlerine sağlanan yararlar onlardan bir ödeme ile karşılanamıyorsa ya da diğerlerine yapılan zararlar için ödeme yapılmıyorsa TRŞ altında dahi fiyat sistemi optimal kaynak dağılımı için yetersizdir. TRŞ maksimum toplumsal refah sağlayamaz. Çünkü marjinal bireysel maliyet MBM, marjinal sosyal maliyetten MSM veya marjinal bireysel hasıla MBH, marjinal sosyal hasıladan MSH farklıdır. Kaynak dağılımındaki hataları düzeltmek için devlet vergi ve sübvansiyonlarla piyasaya müdahale etmelidir Pigou. Bu olguya dayanarak devletin iktisadi teorisini kurmak mümkündür, Baumol. Hatta artan oranlı gelir vergileri bununla açıklanabilir, Düzenberry. A. Marshall'a dayanarak Pigou'nun uzun boylu incelediği bu olgu, daha sonra Keynes okulu mensupları ya da sosyalistler tarafından geniş ölçüde kullanılmıştır. Günümüzde ise TDK, çevre sorunları terimi altında güncelleşmiştir. Buna özgü bilim dalları ve siyasal partiler oluşmaktadır. İlişkili politikalar ise yerel olduğu kadar bölgesel, hatta küresel düzeyde aranmaktadır. Sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülkeler arasındaki sürtüşme için bakınız, bahis 42. Önce kısaca üretim fonksiyonları arasında piyasa düzeni dışında kalan ilişki üzerinde Baumol'e dayanarak duralım. TDY ve TDK bulunmuyorsa, TRŞ'de bir malın MBM eşittir, MSM eşittir piyasa fiyatıdır. Bu halde o firmanın üretim fonksiyonu X1 üretimi büyük L1 emeği ve büyük C1 kapitali gösterirse X1 eşittir F parantez büyük L1 virgül büyük C1 parantezdir. Eğer üretim fonksiyonu ikinci firmanın üretiminde kullandığı emek ve kapitalin de fonksiyonu ise X1 eşittir F parantez büyük L1 virgül büyük C1 virgül X2 virgül büyük L2 virgül büyük C2 parantez olur. Fakat bu ilişki piyasa dışı kaldığı için birinci firma bundan yararlandığı halde, yani TDY varsa, ikinci firmaya bir ödeme yapmamaktadır. Aksine eğer zarar görüyorsa, yani TDK varsa, ikinci firma tarafından bu zararı karşılanmamaktadır. TDY yaratan ikinci firmanın, MBM daha büyüktür MSM'dendir. Üretim, toplumsal refahın maksimum olmasının gerektirdiği düzeye yükselemez. İkinci firma eğer TDK yaratıyorsa, bu zararı birinci firmaya tazmin etmediği için MBM, MSM'den daha küçüktür. Üretimi, toplumsal refahın maksimum olmasının gerektirdiği düzeyden daha fazla genişlemiştir. Bu koşullarda üretimin birleşiminin optimalden nasıl ayrıldığı, maksimum refaha niçin erişilmediği şekil 1'de görülebilir. Şekil 1'de TT üretim imkanları eğrisidir. Bunun eğimi X1 ve X2 mallarının marjinal maliyetinin oranına eşittir. TRŞ'de TDY ve TDK yoksa üretimin birleşimi fiyat doğrusu AA'nın üretim imkanları eğrisine teğet olduğu noktada yani küçük a'da belirlenir. Eğer X2'nin MBM, MSM'den büyük ise denge fiyat doğrusu BB'dir. Üretimi optimalden daha az, fiyatı daha yüksektir.